Ayrım 6, Kara Kutu, Soner Yalçın, Sayfa 48. Rockefeller'ın iki yüzü. Bu süreçte Rockefeller'ın iki yüzlülüğü ortaya çıktı. John D. Rockefeller, homeopatiyi tıpta ilerici bir adım olarak nitelendirip, 1903'te Amerikan Homeopati Enstitüsü'nün başkan yardımcısı olan Mary Bell Brown'la tanıştı. Brown, New York'ta 40 yıllık kariyere sahipti. Hastaları arasında ABD'nin en zengin iş adamlarından Andrew Carnegie, sosyalist iş adamı Cornelius Vanderbilt II, ABD'nin en zengin kadını Arabella Bell Huntington ve oğul John D. Rockefeller Jr. vardı. İddiaya göre, homeopatik bakım altında olmasından dolayı gerek babası William Avery Rockefeller 1810-1906 ve gerek John D. Rockefeller 1839-1937 uzun yaşadı. Kişisel doktora Hamilton Fisk Bigger homeopatik tıp uygulayıcısıydı. Doktor Bigger sentetik kimyasal ilaçlara karşıydı ve Rockefeller'ın yakınlarıyla ateşli tartışmalar yapıyordu. Dipnot. Recep Tayyip Erdoğan'ın da benzer tedaviden yararlandığı iddia edildi. Doktor Aydin Salih, Ukrayna Brusovka'da 1943 yılında dünyaya geldi. Lugansk şehrindeki tıp fakültesinden mezun oldu. Hastanelerde görev yaparken endüstriyel tıbba ait kuşkularını ortadan kaldırmak için Taşkent Üniversitesi Biyoloji bölümünü okudu. Sovyetler Birliği'nde 1970'lerde az ilaç kullanma gibi tedavi metotlarını anlatan akım başlattı. Müslüman oldu. Özbek lider Muhammed Salih ile evlendi. 1993'te Türkiye'ye geldi. İddiaya göre Erdoğan'ın hekimleri arasındaydı ve Erdoğan endüstriyel tıp yerine tamamlayıcı tıbba inanıyordu. Aydin Salih'in Gerçek Tıp Yitik Şifanın izinde ve iki ciltlik Son Söz Gerçek Tıp Dersleri kitapları var. Akla şu soru geliyor. Rockefeller kendisinin benimsediği tıp anlayışının halka ulaşmasını neden istemedi? Ayrıca sadece o değil, homeopati anlayışını yok eden bir diğer isim olan Flexner raporu destekçisi Andrew Carnegie de homeopatiyi kendine uyguladı ama topluma ulaşmasını engelledi. Bilime inandıkları için değil herhalde. ABD'nin iki büyük zengininin neydi istekleri? Her ikisi de Malthusçu, aşırı nüfus ve yeryüzü kaynaklarının sınırlı niteliği gibi görüşlerden çıkan ırkçı öjeni yanlısıydı. Dipnot, sağlıksız cininleri ayırıp sağlıklı cininler yetiştirmenin yollarını arayan bilimselliği tartışmalı akım öjeni konusunu Saklı Seçilmişler kitabında ayrıntılı yazdığım için bu konuyu tekrara düşmemek için geçiyorum. Gerek Rockefeller ve gerekse Carnegie, diğer Amerikalı zenginler Vanderbilt, Osborne, Harriman, Whitney, Dodge, Pine, Baker, Mills, Schiff vesaire sıkı bir öjeni destekçisi olup Nazilere bile destek verdiler. Onlara göre anormal insan hastaydı, sakattı ve sistem için gereksizdi. Kapitalizmin yararına hizmet edecek şartlara sahip değildi. Bu nedenle de ya hastane odalarına kapatılmalı ya da denetim altında tutulmalıydı. Flexner şöyle diyordu, mecburen bir arada yaşamak zorunda kaldığımız zencileri iyileştirmezsek hastalığı bize bulaştırırlar. Onlara göre yoksullar, deliler, suçlular, yararsız hastalardır. Bir yere kapatılmaları ki aslında söyleyemedikleri yok edilmeleri gerekir. İnsan ırkının ıslahı Rockefeller ve arkadaşlarına Yunan Roma'dan miras idi. 20. yüzyılda Almanya'dan önce İngiltere ve ABD'de hortladı bu anlayış. Batı medeniyetinin bu tür iç yüzleri pek anlatılmaz. Öjeni taraftarları, hekimler ve yargıçlar bedenleri bozuk olanların icabına bakmalıdır diyen Eflatun'un çizgisindeydi. 1930 yılı itibariyle ABD eyaletlerinin yaklaşık 2/3'ünde öjeni yasaları kabul edildi. 67 bin insanı kısırlaştıranların topluma nasıl bir tıp anlayışı dayattığını tahmin edersiniz artık. O halde önleyici tamamlayıcı tıp anlayışını savunan homeopatiyi düşman belleyenlerin ilk adımı neden halk sağlığı oldu? İhtiyaçları olan emekçilerin değil, girecekleri piyasanın sağlığı mıydı söz konusu olan? Kavram olarak halk sağlığını kullansalar da istekleri ve gerçekleştirdikleri sağlık anlayışı devlet kontrolünde değil, özel sektör himayesinde olmasıydı. Sağlığı fiyat merkezli, doktor müşteri arasına sıkıştırılan kapitalist tıp anlayışı nasıl toplumcu, halkçı olabilir? Öyle ya, Amerikan çok uluslu şirketlerinin sayısı 1901 yılında 47 iken 1951'de 1891 ve 1967 yılında 3646'ya yükseldi. Bu şirketlerin %60'ının bir şekilde Rockefeller ile ilgisi vardı. Upton Sinclair, 1878-1968, Amerikalı sosyalist yazar. 1923 yılında yazdığı Kaz Adımı, The Goose Step adlı kitabında Amerikan eğitim öğrenim sistemine mercek tuttu. Eğitim sistemimiz kamu hizmeti değil, özel ayrıcalık aracıdır. Amacı insanlığın refahını arttırmak değil, yalnızca Amerika'nın kapitalistini korumaktır. Bunu sağlayan ise Andrew Carnegie'nin Carnegie Eğitim Geliştirme Vakfı ve John D. Rockefeller'ın Genel Eğitim Kurulu'ydı. Dipnot, dünyayı sağlıklı yapmaya çalışan Rockefeller diğer yanda işçilerini sömürmeye devam etti. Gazeteci Sinclair, Colorado'nun kömür alanlarına 3 gezi yaptı, kömür grevlerini ve ardından gelen Ludlow katliamını yazdı. King Coal katliamı Rockefeller şirketi Colorado Fuel and Iron'ın tuttuğu silahlı kişiler yaptı. 11'i çocuk, 4'ü kadın, 25 kişiyi öldürdüler. Sinclair 1914 yılında New York'taki Standard Oil ofisi önünde Rockefeller'a karşı yapılan gösterileri organize etti. Sonuçta ABD'de endüstriyel tıp kazandı. Karl Marx'ın dediği gibi en sonunda insanın ayrılmaz parçası olan, her şeyin alışveriş ve pazarlık konusu olduğu kokuşmuş zaman gelip çatmıştı. Rockefeller tıp müfredatına uyum göstermeyen okulların yarısından çoğu kapandı. 1904'te 160 olan tıp okulu sayısı 1920 yılına gelindiğinde 85'e ve 1935'te yalnızca 66 tıp fakültesine düşürüldü. Siyahların gittiği 7 tıp okulundan 5'i kapatıldı. Bunlar homeopati anlayışını savunan okullardı. 1900'de 22 homeopatik üniversite vardı. 1923 yılında sadece ikisi kaldı. Tıp fakültelerinden mezun olan kadın hekim sayısı %33 oranında azaldı. 1950'lerde ABD'deki tüm homeopati okulları kapatıldı. Artık homeopati öğretilmeyecekti. O dönem Beyaz Saray'da sağlık ve eğitimden kim sorumluydu? Nelson Rockefeller. Nihayetinde ABD'de. Sağlığa odaklı homeopati yenildi. Hastalığa odaklı endüstriyel tıp, yani kapitalist tıp anlayışı kazandı. Kamil olan hekim yenildi. Akademik ünvanlı doktor, MD galip geldi. Artık ilacı kişinin semptomlarına, bulgularına göre bireyselleştirmek yerine ilaçları hastalık kategorilerine göre reçete eden toptancı anlayışı dayattılar. Endüstriyel tıp insanların bedenini tek vücut haline getirdi. İnsanı nesneleştirip benzer yaptı. Robot yapıp çoğalttılar insanı. Tüm bedenler aynıydı bu anlayışa göre. Endüstriyel tıp artık bir tür tamirciydi, insan bedeni ise mekanik bir alet. Sağlık beden kliniğe hapsedildi. İktisadi, sosyal, kültürel etmenler göz ardı edildi. Hastalığın, sorunun sosyal bağlamı ihmal edilip ilaç ve hastane merkezli çözüm dayatıldı. İyileşmenin tek çaresi olarak kimyasal ilaç gösterildi. Modern toplumda belki de sömürünün en net, en açık şekilde yapıldığı ve ancak insanların da en az şikayet ettiği sağlık sektörünün doğumu böyle gerçekleştirildi. Keza her ne kadar Rönesans'ın devamıyız deseler de aşırı uzmanlar bu dönemin de sonunu getirdi. Sözü bilim tarihçisi Fransız Pierre Jean-Baptiste Rousseau'ya bırakayım. Rönesans ekibi mesleki zorunluluk gereği zooloji ve anatomi eğitimi alarak ayrıca matematiği ve göksel etkileri çıkarsayabilmek için astronomiyi, Aristoteles'i, Hipokrat'ı ve Galen'i okuyabilmek için eski dilleri, hastalıkların nedenini öğrenmek için fizik ve metafiziği, ilaç yapabilmek için botanik ve simyayı bilmek zorundadır. bu dönem kapandı. Tıp yeni dinin temel parçası oldu. Bu uygulama alanının adına bilim dediler. Buna uygun tıp okulları açtılar. Tıp eğitimi özellikle insan fizyolojisi ve biyokimyasına sıkıştırıldı. Tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinin ruhsatlandırılmasını ve akreditasyonunu tamamen ele geçirdiler. ABD'deki günümüz üniversite sisteminin yapısal organizasyonu 20. yüzyıl başında ortaya çıktı. Sisteme uymayana yaşam hakkı tanımadılar. Dipnot: sadece homeopati yok edildi sanmayınız. 1820'lerde Isaac Jennings ile ortaya çıkan ortopedi hareketi, yani doğal hijyen ekolü vardı. İlaca karşıydılar. No Medicine Plan genellikle vejeteryenlikle ilişkilendirildi ama bu tam gerçek değildi. Uyumsuz yiyeceklerin hastalığa yol açtığını iddia ediyorlardı. Acıkmadıkça yememek, bol su içmek, temiz havada spor, dinlenmek, uyumak gibi temel istekleri vardı sağlıklı olmanın. Sonuçta hijyenik tıp ekolü de yok edildi. Okullarından mezun olanlar doktor sayılmadı. Tıp öğrenimi yoksul halka kapatıldı. Tıp eğitimi çok pahalı hale getirildi. Tıp profesyonelleştirildi. Doktorluk ayrıcalıklı iyi para kazanan mesleğe dönüştürülerek kapitalizme eklemlendi. Sağlık tanımı kökten değiştirildi. Sağlık hastalığın veya sakatlığın yokluğudur dediler. Oysa sağlık yaşamın ta kendisi. Bitkisel doğal tedavi yöntemleri şeytani görülmeye başlandı. Aslında asıl kendileri bedeni günahkar gören Hristiyan kültürünün temsilcisiydiler. Bedeni ilaçla günahlarından arındıracaklardı. Neyse, işin dini yönü ayrı bir konu. Endüstriyel tıp çalışmaları sadece ABD'de gerçekleşmeyecekti. ABD emperyalizmi artık dünyaya açılıyordu. Eski sömürgeciler gittikleri yere medeniyeti götürmüşlerdi. ABD endüstriyel tıbbı götürecekti. Kapitalizm egemenliği altındaki biyomedikal yaklaşım sağlığı ve hastalıkları sadece biyolojiyle açıklamayı dünyaya dayatacaktı. Artık siyah doktor çantası içinde kutu kutu ilaçlar vardı. Bağımlılık yapan, hastalıkları kronikleştiren ilaçlar. Oysa insan ilaçların zehirlerini sindirecek şekilde donanımlı değildi. Kimyasal bileşikler savunma mekanizmalarını yıllar içinde çökertiyordu. Kimse ilacın yararını toptan reddetmez ama bu gerçeği de bilmek şart. Hastalık değil, ilacın da insanı öldürdüğünü kavramak gerekiyor. 1848 Avrupa Devrimi. Mesele Salt Rockefeller ve diğerlerinin homeopati karşıtlığı ile açıklanamaz. Derinde olan bir başka gerçek 1848 Avrupa Devrimi ile ortaya çıkan sosyal tıp kavramıydı. Bu özünde toplumcu tıp ile piyasacı tıbbın da kıyasıya mücadelesiydi. Şöyle, batıdaki aydınlanma çağı hastalığı orta çağın tanrısal ceza anlayışından kurtardı. 1789 Fransız devrimi de sağlığı imtiyazlı olmaktan çıkararak yurttaşlar için hak ve devlet için yükümlülük haline getirdi. Bütün şehirlerde sağlık komisyonları kuruldu. Paris Avrupa'nın tıp merkezi oldu. Paris hastanelerinde İngiltere'nin tüm hastanelerinden fazla yatak vardı. Ancak kısa sürede gericilerle ittifak kuran burjuvazi verdiği sözleri unutarak sağlığı kendi gereksinimleri doğrultusunda örgütlemeye başladı. Halkın buna tepkisi Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen 1848 ayaklanması ile oldu. Ayaklanmacıların talepleri arasında sağlık hakkı vardı. Herkese eşit, ücretsiz sağlık hizmeti vardı. Hastalıklarla insanların çalışma ve yaşam koşulları arasındaki ilişkiler 19. yüzyılın başlarından itibaren kimi hekimlerin ve aydınların dikkatini çekmeye başladı. Bu ilişkiler ilk kez Louis René Wilhelm 1792-1863 tarafından bu yüzyılın ilk çeyreğinde bilimsel olarak ortaya kondu. Ki tarihte ölümün zenginleri kayırdığını bilimsel olarak ortaya koyan ilk araştırmacı Wilhelm oldu. Ayrıca yıl 1848, yoksul emekçilerin sesi olan Karl Marx ve Friedrich Engels Komünist Manifesto'yu yayımladı. Burjuvazi o zamana kadar sayılan ve saygıyla karışık bir korkuyla bakılan bütün meslekleri kutsal giyimlerinden soydu. Doktoru, avukatı, şairi, bilim adamını ücretli işçisi yaptı. Oysa başka bir dünya mümkündü. Avrupa'da işçi öncülüğündeki muhalif hareketler ülkeleri sağlık yatırımına zorladı. İlk olarak İngiltere 1848 yılında halk sağlığı yasasını çıkardı. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında sorumluluk yükümlülük aldı. Sağlık hizmetlerinin bir kamu hizmeti olarak örgütlenmesi bu devrim süreciyle hızlandı. Ardından hızla gelişen muhalif işçi hareketlerinin etkisini azaltmayı benimseyen Bismarck, Almanya'da sosyal devlet fikrini ilk önce uygulayan ülkelerden biri oldu. Hastalık ya da kaza sebebiyle çalışma vasfını yitirmiş kişilere hayat güvencesi sağlayan sigorta sistemiydi bu. Bunu Avrupa'da Fransa, İngiltere, Belçika, Macaristan, Norveç, Lüksemburg gibi ülkeler takip etti. Mücadele sadece sosyal sigorta desteği değildi. O dönemde hastalık oluşumu ve tıbbi tedavi konusunda hekimler arasında bakış farklılıkları vardı. Almanya'da Rudolf Virchow, Solomon Neumann, Rudolf Loy Boucher, Edward Reich ve Fransa'da Louis Renvier, Jules Guérin gibi Avrupalı bazı hekimler hastalıkların kaynağında ekonomik toplumsal yapı gibi etmenlerin olduğunu ileri sürdüler. Onlara göre hastalık biyolojik etmenlerden çok ortaya çıktığı tarihsel ve maddi koşulların ürünüydü. Onlara göre hastalık yabancı bir organizmanın istilasından değil, hücrelerin içindeki düzenin bozulmasından kaynaklanıyordu. Onlara göre hastalık üreten koşullarla mücadele etmek için hastaları, bedenleri, ruhları, toplumsal ve fiziksel çevreleriyle bir bütün olarak değerlendirmek gerekirdi. Onlara göre mesele sadece beden değildi. Virchow, yukarı Silezya ve tifüs salgını raporu çalışmasında salgında hastalananlar ile hastalık etkeni dışında başka birçok toplumsal ve ekonomik etkenin de rolü olduğunu bilimsel olarak ortaya koydu. Aynı etkene maruz kalan herkes hastalanmıyor. Başka koşullar mikroorganizmanın kişiye bulaşıp bulaşmamasında rol oynuyordu. İtibarıyla hastalıkların nedenlerini toplumsal ve ekonomik koşullar dışında sadece mikroskopik organizmalarda arayan Louis Pasteur, Joseph Lister ve German Robert Koch gibi meslektaşlarıyla ayrı düştüler. Bireye ve biyolojik etkenlere odaklanan meslektaşlarının görüşlerine, mikrop teorisine karşı çıktılar. Örneğin Almanya'da Rudolf Virchow yeni hücresel patoloji bilimini geliştirirken Fransa'da Louis Pasteur yeni bakteriyoloji bilimini geliştiriyordu. Yani tıp sağlık bakışında bir de böyle sınıfsal ayrım vardı. İki tıp anlayışı arasındaki fark emeğin ideolojisi ile sermayenin ideolojisi arasındaki mücadelenin sağlık alanına yansımasıydı. Rockefeller'ın tavrı, safı bu konuda netti. İnsanları hastalıklar değil, eşitsizlikler öldürüyor diyenlere karşıydı. Cinayetin nedenlerini ve katilin kim olduğunu söyleyenlere karşı bayrak açtı. Ve kuşkusuz hastalık oluş sebebini salt mikrop virüs bakteri olarak gösterenlere bonkör oldu. Dipnot, ABD'de ilk patoloji laboratuvarı 1895 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde kuruldu. Bu ABD'de ve Avrupa'da ayrı binası olan ve günlük işlerin yanı sıra araştırma yapan ilk tıp laboratuvarıydı. Böylece, hastalıkların toplumsal koşullardan tamamen bağımsız olduğunu savunup, lösemi, kordoma, okronozis, emboli, trombus gibi hastalıkları tanımlayıp adlandıran Rudolf Virchow'u, bilimin ortaya koyduğu gerçekleri yatsımakla suçlayan Emil Adolf Behring gibi hekimler Nobel ödülü ile onurlandırıldı. Soylu sayılsın diye Behring soyadı verilen Emil Adolf'un Almanya Marburg'da 1904'te antioksinler ve aşılar üreten Behring-Werke ilaç şirketi kurması gibi ayrıntılara girmeyeyim. Sermayenin tıbbını savunanlara soylulukla ödül de verildi hep. Almanya'daki en yüksek ilaç ödülü bugün onun adına takdim ediliyor. Marburg Üniversitesi Behring Ödülü. Bu mekanik bedensel yaklaşımı öne çıkaranlar tezlerini bilimsel çevrelerde kabul ettirebildiklerinden değil, çalışmalarını sürdürebilmeleri için Rockefeller gibi zenginlerden para ödül desteği sağladıklarından, lobi desteği bulduklarından başarıya ulaştılar. Bugün bunlar çığır açan bilim insanları diye tarih kitaplarında okutuluyor. 6. ayrımın sonu. Sayfa 56.